Geçen hafta gerçekten çok büyük bir diriliş bayramı kutladık. Bugün de o konuda konuşmaya devam etmek istiyorum. Çünkü sanıyorum İsa Mesih'in dirilişi o kadar büyük bir konu, bir hafta yetmez. Aslında pazar günü toplanmamızın sebebi odur. Yahudiler cumartesi günü toplanıyorlar bugüne kadar. Neden o zaman ilk imanlılar hemen İsa Mesih'in dirilişinden sonra pazar günü tuttular, biliyor musunuz? İsa Mesih'in dirilişini senede bir kere değil ama her hafta kutlardılar. Onlar için İsa Mesih'in dirilişi yılda bir kere böyle kozunaklarla, tatlılarla kutlanacak bir bayram değildi. Ama onların hayatında hep devam edin. Yani günden güne belli olan bir güç idi, bir kuvvet idi. Ve onu demek istiyorum bugün. Onu araştırmak istiyoruz. Acaba İsa Mesih bizim hayatımızda bir kuvvet temsil ediyor mu? Gerçekten İsa Mesih'in dirilişi bizim hayatımızda günden güne geçerli olan bir kuvvet midir? Ve İncil'de buna göre bir cevap buluyoruz. Bugünkü ayetlerimiz Filipiler mektubundan 3. bölümden 10 ve 11. 10 ve 11. Bakın Rab burada ne diyor Pavlus'un ağzından. Pavlus şöyle diyor. İstiyorum onu tanıyayım ve onun dirilişinin kuvvetini de anlayayım. Ve onun acılarına ortak olmak neymiş öğreneyim. Onun ölümünde ona benzer olayım. Ve böylelikle ölülerin dirilişine varayım. Bak Pavlus bize burada konuşuyor. İsa Mesih'in dirilişi bana sebep oluyor, ona benzer olayım. İsa Mesih'in dirilişi bizim hayatımızda bir güç, bir kuvvet oluşturuyor. Ve onu şimdi araştırmak istiyoruz. Gerçekten nasıl olabilir? İsa Mesih'in dirilişinin kuvveti senin hayatında var mı? Ya da onu elde etmek istiyor musun, onu kazanmak istiyor musun? Nasıl olacak? Nasıl o konuda ona benzer olacağız? En birinci Pavlus şöyle diyor. İstiyorum onu tanıyayım. İsa Mesih'i tanımak istiyorum. Bilmek başka, tanımak başka. Bunu defalarca söyledim ve söyleyeceğim. Bilmek başka, tanımak başka. Bilgi. Bugünlerde bilgi anında, sekundada hazır. Hepimiz bunu biliyoruz. Kompüterden, telefonlardan yani bir saniye sürmüyor, bütün dünyadaki bilgiler senin parmağının altında. Bugünkü gençler daha 20 sene önceki durumu düşünemiyorlar. Biz nasıl büyüdük, onlar için çok yabancı bir dünya. Eskiden bir şey, bir bilgi araştırmak için ne yapardın? Bir bina var, kütüphane yani biblioteka. Gençler bunun ne demek olduğunu bilmiyorlar. Oraya giderdin, binlerce, on binlerce kitap var. Ve sabahtan akşama kadar kitapları araştırırdın. En sonunda biraz bilgi toplardın. Evet. Ama bugün nasıl? Google'dan bir saniyede her türlü bilgi hazır. Yazıyorsun ya da konuşuyorsun bile. O sana cevap veriyor sesli olarak. Bu bilgi. Diyelim İstanbul'daki 1. Boğaz Köprüsü hakkında bazı bilgiler edinmek istiyorsun. Hepiniz onu televizyonda gördünüz. Belki kendiniz gördünüz. Oradan geçtiniz değil mi? Büyük kocaman 1400 metrelik bir köprü. Onun hakkında bir şey öğrenmek istersen anlıyorsun. O da yazıyor orada. 1970 senesinde başladılar onu yapmaya. 1973'te hazır idi. Güzel. Bu bilgi. Ama diyelim 70 yaşında bir dedeyle tanışıyorsun. O köprünün yapımında çalışmış. Ve o sana anlatsın ne kadar zor oldu o köprü yapmak. 3 sene gece gündüz o da çalışmış. Tamam mı? Hayatın 3 senesi ona gitti. İşte o tanımak. Bilmek ve tanımanın arasındaki fark o. Ve Pavlus diyor ki ben İsa'yı sadece bilmek istiyorum değil, İsa'yı tanımak istiyorum. Dağlar kadar fark var. Sen Allah'ın hakkında bazı şeyler bilgi olarak edindin mi? Biliyor musun? Yoksa onun kendisini tanıyor musun? Dağlar kadar fark var. Sen orada mıydın? Sen onu yaşadın mı? O zaman diyebilirsin, ben Rab'i tanıyorum, Allah'ı tanıyorum. Sadece onun hakkında bazı bilgilerim var. Evet, bu ne kadar önemli bir şey. Yuhanna 17:3'te İsa bize anlatıyor. Sonsuz yaşam da şudur. Seni, hani tek sahih Allah'ı, tek gerçek Allah'ı tanısınlar ve senin göndermiş olduğun İsa Mesih'i tanısınlar. Sonsuz yaşam diyor, Allah'ı tanımak imiş. Sonsuz yaşam diyor, İsa Mesih'i tanımak imiş. Ancak tanıdıkça sonsuz yaşamı elde ediyorsun. Bu sonsuz yaşamın özüdür. Tanımak, dil bilmek. Kardeşler vakit geldi artık kendimizi bütün yanlış eski düşüncelerden arındıralım. Sonsuz yaşam nedir? Sonsuz yaşam sözü. Hani geçti mi? Ne düşünüyorsun? Nasıl düşünüyorsunuz? O sözü işitince nasıl bir film kafamızda oynuyor? Sonsuz yaşam, hatta kilisemizin adı onu koyduk, sonsuz yaşam, ama ne anlıyoruz bu sözden? İsa diyor, sonsuz yaşam neymiş? Allah'ı tanıyasın. İsa Mesih'i tanımak. Bazıları sanıyor, sonsuz yaşam sadece bu hayatın devamıdır. Nasıl şimdi yaşıyoruz? Aynısı olacak ama hep hiç sonu yok. Sanki her sabah yeniden kalkacaksın, aynı işlere devam edeceksin ama o hiç bitmeyen bir yaşam. Öyle değil. Başkaları gene sanıyor ki sonsuz yaşam bu hayatın daha iyi versiyonuymuş. Sanki Windows XP'den Windows 10'a geçmiş oluyorsun. Daha iyi bir versiyon, azıcık daha güzel bir, daha hızlı bir versiyon. Sanki mütevazi bir Volkswagen'den Mercedes A-klasını binmiş oluyorsun. Daha güzel bir versiyon. Sanki sonsuz yaşam kocaman bir dinlenme yeridir. Nerede herkesin arzuları gerçekleşiyor. Öyle sanıyorlar sonsuz yaşam. Sanki 5 yıldızlı otel gibi. Ama İsa Mesih'in sözlerini kulak verdin mi? Ne diyor? Neymiş sonsuz yaşam? Baba Allah'ı tanımaktır. Yakından bir kişi gibi. Nasıl önce bir kişi hakkında bilgi ediniyorsun ama sonra onunla karşılaşıyorsun ve tanışmaya başlıyorsunuz. Allah'ı tanımak ne demek? Onun gibi düşünmek demektir. Onun gibi düşünmeyi öğrenmek demektir. Dünyayı, insanları onun gözleriyle bakmak demektir. Onun karakterini, onun özünü, onun kişiliğini anlamak demektir. Ve onu derinden hissetmek demektir. Tamam mı? Bu demek Allah'ı tanımak. Evet, budur. Başka bir şey yok. Sonsuz yaşam budur. Ondan ibarettir. Başka hiçbir şey yok. Sonsuz yaşam budur. Sanki Rab gittikçe daha fazla seni kendi yüreğin içine çekiyor. Budur sonsuz yaşam. Bütün sonsuzluğu onunla geçireceğiz. Başka hiçbir işimiz yok. Onu övmekten ve ona benzer olmaktan, yani onu daha iyi tanımaktan başka bir işimiz yok orada. Allah'ın kalbini içine doğru hiç bitmeyen bir yolculuk sanki. Ve bu proses, bu gelişme daha şimdiden başlıyor. Sanma ki öleceğim, dirileceğim, bir hangi bir gün ondan sonra Allah'ı tanıyacağım. Hayır. Paulus diyor bu gelişme daha şimdiden başlıyor. Daha ilk saniyede başlıyor. Ne zaman yeni yaşama kavuşuyorsun? Ne zaman yeniden doğuyorsun? Ne zaman İsa'ya gerçekten iman ediyorsun? O anda başlıyorsun Allah'ı tanımaya. Ve hiç bitmeyen bir yolculuktur bu. Ve Paulus diyor ben onu tanımak istiyorum. Ya Paulus, sen tanımıyor musun Allah'ı? Sen bizim için çok büyük apostolsun, bizim için kitaplar yazdın, mektuplar yazdın. Sen Allah'ı tanımazsan biz hepten tanımayacağız. Ama ne demek istiyor? Onu tanımak istiyorum. İsa Mesih'i tanımak istiyorum diyor. Demek daha fazla onu anlamak istiyorum. Bekleme ölümden sonra Rabbi tanımaya başlayasın. Korkuyorum, eğer düşünüyorsan o zaman senin için zaman geç olabilir. Ama önemli bir soru var. Ruh olan, senden uzak olan bir Allah'ı nasıl tanıyabilirsin? Bu nasıl? Mümkün müdür? İşte onun için o bize İsa Mesih'i yolladı. Mesih'i gönderdi yeryüzüne. Ona bakarak sanki antrenman yapıyoruz. Ona bakarak sanki başlıyoruz onu tanımaya. Adım adım onun hayatını kopya ettik mi? Onun babası Rab Allah'ı da tanımaya başlayacağız. Beni gören diyor, babayı görmüş oluyor. İsa'yı tanıyan babayı da tanımış oluyor. Evet. Demek en birinci bu. Paulus diyor ki istiyorum onu tanıyayım. Gerçekten. Ondan sonra devam ediyor. Onun dirilişinin kuvvetini de anlamak istiyorum. Onun dirilişinin kuvvetini anlamak istiyorum. Sen düşün, İsa Mesih mezardan çıkınca ne engeller vardı. Ne engeller vardı. Bedeni, hani eğer ölü bir beden ise 3 gün içinde çürümeye başlıyor. Öyle değil mi? 2-3 günlük bir ölü. Yani hele yazın durdunuz mu onun yanında? Değil mi? Buna karşı gitmek ne kadar bir güç lazım. Ondan sonra İsa Mesih sarılıydı. Yani bir mumya gibi yani bezlerle sarılıydı. Ve bu bezlerin arasında bir takım ot kök, böyle krem gibi bir şey sürdüler. Yani kalın ve katı bir kalıp oluyordu. Ondan nasıl çıkabiliyorsun? Ondan sonra kocaman bir mezar taşı vardı. Bu mezar taşı 4-5 tonluk bir şey. Kocaman bir değirmen taşı gibi düşünebiliyor musunuz? Dışarıdan değil, içeriden onu nasıl açabilirsin? Hiçbir enstrüman, hiçbir alet yok. Ve o yetmemiş gibi onun önünde 6-8 kişilik bir asker takımı vardı. Romalı askerler, bunlar profesyonel askerlerdi, silahlı. Yani onlar 100 kişiye, 200 kişiye karşı tamamen bir kişiyi koruyabilirdiler. O kadar hızlı askerler idi. Onları nasıl yıktı İsa Mesih? Bütün bunlara karşı İsa Mesih dirildi. Ondan sonra çıkmadı sadece mezardan, yani yaralı, bereli, ancak az bir şey hayatta. Onu gören yani korkudan yere düştü. Nerede? Nasıl bir güç bu? Nasıl bir güç? İşte o gücü Paskalya gününde kutluyoruz. Ve Pavlus diyor ki, o gücü anlamak istiyorum ve onun gücü benim hayatımda olsun istiyorum. Nasıl? O güç nasıl senin hayatına geçecek? Evet, Romalılar 1 ayet 4'te şöyle diyor. O bedene göre Davud'un soyundan doğdu ama kutsallık ruhuna göre kuvvetten ve ölülerden dirilmekle Allah'ın oğlu olarak ilan edildi. Evet, İsa Mesih mezardan çıkınca demiyoruz sadece Mesih, demiyoruz bir peygamber, bir insan Allah'ın oğlu olarak ilan edildi. Herkes onu görünce iman etsin, bu Allah'ın oğludur. Mesih'in dirilişi Allah'ın kuvvetini gösteriyor. Ama bunu tek başına düşünmemeliyiz. İsa'nın haçtaki ölümü, mezardan dirilmesi ve göke alınması, bu üç şey, bu üç hareket bir bütündür. Bir tek olay gibi bunu görmeliyiz. Bir tek mesele gibi onu kabul etmeliyiz. Üç olay birbirlerine anlam veriyor. İsa Mesih'in haçtaki ölümü, mezardan çıkması ve yani 40 gün sonra göke alınması tek bir olay gibi düşünmeliyiz. İsa sadece haçta ölmüş ama dirilmemiş olsa belki günahlarımız için af olurdu. Ama bizim haberimiz olmazdı. Biz de iman edemezdik. İsa mezarda unutulacaktı. İsa mezardan dirilmiş ama önceden haçta değil, yani diyelim eceliyle 70 yaşında yatakta ölmüş olsaydı, bu belki büyük bir mucize olurdu. Bir kişi dirilsin ama bizim için anlamı olmazdı. Sıradan bir insan gibi dirilmiş olacaktı. Günah problemi gene duracaktı. Ya da diyelim İsa haçta öldü ve dirildi ama göke alınmadı. O zaman da iş yarıda kaldı. Onun göke yükselişi hani bir tahta çıkmak olayıydı. Sanki bir kral tahtına çıkıyor. O günden sonra hükümet onun omuzundadır. Hükümet yani onun elindedir. O zaman İsa Mesih dünyanın kralı oldu. 40 gün sonra göke çıkmakla herkesin üstüne yetki sahibi olduğunu ilan etti o günde. Demek bu üç olayı bir olarak düşünmeliyiz ve bir tanesini çıkaramayız ondan. Evet ve şimdi soruyorum, Pavlus niçin bunu söylüyor? İstiyorum bu diriliş kuvveti benim hayatımda olsun. İstiyorum bu diriliş kuvveti senin hayatında olsun. Nasıl olacak? Biz aynı işlem mi yapıyoruz? Ne demek istiyor? Efesler 1.19 devam ediyor. Ve bileseniz diyor bizim için. Hani iman edenler için Allah'ın kudreti nasıl da her şeyden büyüktür. Bu kudret onun kuvvetli işlerinde belli oluyor. İsa Mesih'in mucizelerinde belli oluyor. Ve devam ediyor. Ve o kuvvet Mesih'te belli oldu. Ne zaman onu ölülerden diriltirdi. Ve ne zaman onu göklerde kendi sağına oturttu. Mesih her türlü ruh hükümeti, her türlü ruh gücü, her türlü ruh kuvveti ve her türlü ruh güdücülüğü ve başka her ne at olursa olsun hepsinden yukarıdır. Hem de değil sadece bu zamanda ama gelecek zamanlarda da. Ve Allah her şeyi onun ayağının altına koydu ve herkesin başına olsun diye onu kiliseye verdi. Ve bu da İsa Mesih'in bugünkü konumunu, pozisyonunu anlatıyor. Herkesten daha üstün, herkesten daha yüksek bir yerde. Bu diriliş kuvvetini bir düşünün. Apostolların işleri, elçilerin işleri 2.24 şöyle de okuyoruz. Ama Allah onu tekrar diriltirdi, onun ölüm acılarına son verdi. Ölümün fırsatı yoktu. İsa'yı daha fazla kendi kuvvetinde tutsun. Ölüm bir güç gibi gösteriliyor. Ölüm yani bütün insanları mahpus eden bir güç gibi gösteriyor. Öyle değil mi? Sen ölümden korkmuyor musun? Ölüm sana engel değil mi? Her ne yaparsayız ölmeyelim diye yapıyoruz, öyle değil mi? Gerçekten onun mahpusçusuyuz. Ve bu aslında daha büyük bir güç yoksa biz hayat boyunca mahpusçu kalacağız. Ama bu da diyor ki daha kuvvetli biri çıktı. Ölümün fırsatı yoktu. İsa Mesih'i diyor kendi bağlarında onu tutsun. Evet ve şimdi Pavlus diyor o diriliş kuvvetini anlamak istiyorum. O diriliş kuvvetini anlamak istiyorum. Bunu okuyunca aklımıza ne geliyor? Sen bunu okuduğun zaman ne anlıyorsun? O diriliş kuvvetini anlamak istiyorum. Yani aklımıza gelen nedir? Kuvvetli işler yapmak, öyle değil mi? Mucize yapmak. O zaman sanki İsa'nın diriliş kuvvetini anlayacağız. Mucize oldu mu? O zaman anlayacağız. İsa Mesih gerçekten yaşıyor. Ve bir parça gerçekten öyle. Apostolların İşleri 3. bölümde Yuhanna ve Petrus, yani bir dilenci ayağa kaldırıyor. Sakat bir dilenci ayağa kaldırıyorlar. Ama Petrus ona dedi, bende yok gümüş ve altın. Ama bende ne varsa onu sana veriyorum. Nasırlı İsa Mesih adında yürü. Ve adam gerçekten kalkıyor. Gerçekten sakat olarak iyileşiyor. Ve sonra onu sorguya çekiyorlar. Ve Petrus başlıyor bütün halkın önünde vaaz etmeye. Yani bu büyük bir mucize kalabalık ortasında oldu. Ve İsa Mesih'in yani adı yükselsin diye, yüceltilsin diye Petrus onu anlatmaya çalışıyor. Nasıl bir şey? Allah diyor onu ölülerden diriltirdi. Biz bu hakikate şahidiz. Bu adamı görüyorsunuz ve tanıyorsunuz. Onu sağlamlaştıran İsa'nın adıdır. Onun adına iman etmektir. Evet, İsa'dan gelen bir iman onu hepinizin önünde sapasağlam yaptı. Bir kişinin adında bir iş yapasan bu gösteriyor ki bu kişi hayattadır, bu kişi diridir. Ve böylelikle Petrus ve Yuhanna bu mucize yapmakla gösterdiler ki İsa diridir. Tamam mı? Diriliş gücü bu mucizede belli oldu. Evet, İsa Mesih'in diriliş gücü apostollara ve ilk imanlılara kuvvet verdi, mucize yapsınlar. Tamam mı? Ama hepsi bu mu? Pavlus acaba bunu mu kastediyor? Birçok yerde biz bunu istiyoruz. Rab bizim hayatımızda mucize yapsın. Yani bizim elimizden imansızların önünde mucize yapsın. Ama Pavlus burada bu ayette onu konuşmuyor. Pavlus bizim dikkatimizi bambaşka bir tarafa çekiyor. İsa'nın diriliş kuvveti, İsa'nın diriliş kuvvetini hayatında görmek istersek ne yapmalıyız? Pavlus devam ediyor. Bu amaç için, İsa Mesih'in diriliş kuvvetini anlamak için diyor, onun acılarına ortak olmak istiyorum. Ne? Onun acılarına ortak olmak istiyorum. O zaman dirilişi anlayacağım. Onun acılarına ortak olmak neymiş öğrenmek istiyorum. Ne? Acılar mı? Diyeceğin o da nereden çıktı şimdi? Nasıl bir saçmalık? Bir tarafta kuvvet görüyoruz. Yani öyle süper güç, yani hiçbir yerde yok, hiçbir insanda yok. Sonra acılar için konuşuyor. Ne bağlantısı var, ne rızkı var diyecek. Yani acı çekmek ile diriliş arasında ne bağlantı olabilir? Ya da acı çekmekle nasıl İsa Mesih'in diriliş kuvvetini daha iyi anlarsın? Nereden nereye? Pavlus çıldırmış mı? Niye böyle yazıyor? Bu ters değil mi? Bu saçmalık değil mi? Acılar zayıflık göstermiyor mu? Sen acı çektiğin zaman hastalık, yani baskı, kişiler senin üstüne varıyorlar, seni eziyorlar. Ne oluyor? Bu senin kuvvetini mi gösteriyor yoksa senin zayıflığını mı gösteriyor? Pavlus burada ne konuşuyor o zaman? O zaman bakalım Pavlus ne demek istiyor? Onun anlamı ne? Niçin bunu bu iki olayın arasında bir bağlantı kuruyor? Pavlus'un anlamı ne? Önce onun acılarını anlarsın ve onu anladıktan sonra İsa'nın diriliş kuvvetini anlayacaksın diyor. Önce ve sonra. Ölmeden dirilmek var mı? Hangisi önce, hangisi sonra? İsa önce öldü mü yoksa en birinci dirildi mi? Belli değil mi? Demek değil sadece İsa'nın yaptığını kabul edelim ama İsa'nın yolu bizim yolumuz olacak. İman odur. O zaman bu diriliş gücü tadacağım diyor. Nasıl? İsa Mesih öldü, acılar içinde en korkunç ölümü çekti, da öyle dirildi. Ama biz ölmeden dirilmek istiyoruz. Ölmeden bu diriliş kuvvetini almak istiyoruz. Pavlus diyor olmuyor. En birinci aynı yoldan geçeceksin. Kendi hayatımızda İsa'nın yaşamını tekrarlıyoruz. Yeniden onu canlandırıyoruz. Demek en birinci sen de İsa ile beraber öleceksin ki İsa ile birlikte dirilesin. Tamam mı? Ölmeden dirilmek yok. Hem İsa'ya hem sana geçerli bu hakikat. 17. yüzyılda Angelos Silesios adında bir yazar vardı. Ve öyle bir şey yazdı. Bu artık İsa'nın doğuşu hakkında, Koleda hakkında. İsa binlerce defa Betlehem'de doğmuş olsa da eğer senin yüreğinde doğmazsa sana ne fayda? Sen sonsuzlara kadar kayıp olacaksın. Ve ben de İsa Mesih'in diriliş hakkında aynı şeyi söylemek istiyorum. Mesih daha 1000 kere mezardan çıksın ama sen onunla birlikte yeni hayata dirilmezsen sana ne fayda? Sen kurtulamayacaksın. Daha 100 kere Paskalya kutlayalım ve her sene İsus Vizkrese, İsa dirildi diye bağıralım. Eğer senin hayatında değişiklik olmazsa sen kurtulmayacaksın. Bir anlamda İsa'nın dirilişi gerçekten herkesi etkiledi. Bu doğru. İman et, iman etme. Sen İsa Mesih'in dirilişinin rezultatını, faydasını göreceksin. İmanlı, imansız. Neye iman edersin ya hiçbir şeye iman etme. İsa Mesih'in dirilişi sebep oldu. Herkesin bedeni mezardan çıksın. Herkesin dirilişini sağlayan İsa Mesih'in dirilişidir. 1. Korintiler 15-22 şöyle diyor. Nasıl Adem'de herkes ölürse Mesih'te herkes dirilecek. Adem derken Adem kimin babası? Kaç %, kaç yüzde, kaçın babası? Herkesin. Evet. Demek herkes Adem tarafından ölüm tatacak ve diyor aynı biçimde Mesih tarafından herkes dirilecek. Ama sadece o bize fayda değil. Evet, herkesin bedeni sonsuzluğu görecek. Sonsuzluğa var olacak. Ama o sonsuzluğu nerede geçireceksin? Allah'ın yanında mı? Yoksa ondan uzak mı? Aydınlıkta mı? Yoksa karanlıkta mı? Yani yeni Yeruşalim'de mi? Yoksa ateş gölünün içinde mi? Bizim problemimiz zaman değil. Bu beden sonsuzlukta aynı biçimde, şimdiki biçimde devam etsin. O bana fayda değil. O bana mutluluk getirmeyecek. Bizim problemimiz hani bu kaca koli çestvu değil ama kaç çestvu. Yani miktar değil ama işte nitelik. Bu hayatın fazlası değil ama başka bir çeşit hayat lazım bana. Allah'tan uzak yaşamak değil ama onu bir baba gibi tanımak. Ve işte İsa onu sana vermek istiyor. Ve Pavlus okuduğumuz ayette bir sıra koyuyor. Önce ve sonra. Önce İsa'nın acılarını tanıyacaksın. Sonra onunla birlikte acı çekeceksin. Ancak ondan sonra onun dirilişinin kuvvetini anlayabilirsin. Bakın Pavlus burada nasıl bir bağlantı kuruyor. İsa Cuma günü haçta öldü ve pazar günü mezardan dirildi. Hangisi önce? Cuma mı, pazar mı? Önce mezar, sonra sonsuz yaşam. Bu sıra imanın hayatında da geçerli. Ve biz İsa Mesih'in dirilişin kuvvetini anlamak istersek, Cuma günü unutmayalım. Cuma günü haçtaki ölümü en birinci adım. Evet, ama şimdi biraz daha derine bakmak istiyoruz. Nasıl acı çekmek? Nasıl İsa gibi acı çekiyoruz da onun diriliş kuvvetini anlayalım? Bu hiç mümkün mü acaba? Peki İsa nasıl acı çekti? Yani nasıl biz de ona benzer olarak acı çekiyoruz? Sanıyorum bu da mesele olmuyor. Biz de İsa'ya iman ettiğimiz için bedenimizi öldürsünler. Filipinler'de her Paskalya günü bazı kişileri yani tam anlamıyla kendileri haça çaktırıyorlar. Enselerle böyle hani İsa'nın acılarını tatmak istiyorlar. Sanıyorum Pavlus bunu konuşmuyor. Pavlus'un anlamı bu değil. O kadar basit bir şey değil. Daha anlamlı. Yani ama gerçekten yeryüzünde birçok kardeşler o derece gelmiş. Onlara şehit diyoruz. Birçok kişi gerçekten Rab şehit olmayı çağırıyor. Ve bugünlerde şeytan daha fazla kuduruyor. Gittikçe daha fazla yani deli olan İsa Mesih'in imanlarının sayısı çoğaldıkça o daha fazla baskı yapıyor. Hesap etmişler son 50 yıl içinde bütün İsa Mesih'in zamanından bu yana kadar daha fazla kişi Rab için şehit oldu. Rab için öldürüldü. Özellikle Müslüman devletlerinde, İslamska Dijava, IŞİD biliyorsunuz, Suriye'de Masopo Mesihçileri öldürüyorlar şu anda. Bugün bu. Yani başka devlet. Ama bunların sayısı bütün imanlıların sayısının yanında hep az kalacak. İsa ile beraber acı çekmenin başka yolları da var ve bunları araştırmak istiyorsun. Sen bugün bu mahallede, bu yaşamda nasıl İsa Mesih ile birlikte acı çekebilirsin de onun diriliş kuvveti senin hayatında belli olsun. Birincisi, acı çekmek. İsa nasıl acı çekti? Biraz ona bakalım. Birincisi, İsa yeryüzünde yaşarken gökteki babasından hep ayrı kaldı. Bir uzaklık vardı. Tamam mı? Gökleri bırakıp, sonsuzluğu bırakıp zamanın içine girmek. tamamen ona yani bir acı yarattı. Ve onun gibi imanlı da hep yüreğinde hafif acı bir duygu hissediyor. Gökteki babamızdan uzakız ve gökteki babasının yanına gitmek için bir özlem duyuyor. Sanki kızanlardan uzaksın. Kızanlardan uzak bir memlekette ve orada yaşıyorsun ve onları özlüyorsun. Ama yanlarına bir türlü gidemiyorsun. Ve bu ayrılık sana acı veriyor. Ve her gerçek imanlı yüreğinde aynı acıyı tatıyor. Aynı acıyı yani hissediyor. Çünkü gökteki babasından uzaktır. Nasıl İsa Mesih gökteki babasından uzaktı? İşte İsa ile birlikte acı çekmenin birinci tarafı bu. Ne kadar kurtulduğumuza sevinsek de gökteki babamızı özlüyoruz. Paulus diyor bu bedende ah çekiyoruz. Nasıl? Bu duygu var mı sende? Hı? Gerçekçi olarak sana soruyorum. Gerçekçi ol. Bu duygu var mı sende? Yoksa burada rahatım diyorsun. Onu hissediyor musun? Yoksa bu yeryüzünde yani her şeyim var düşünüyorsun. Burası iyi benim için. Aklın, fikrin, bütün düşüncelerin, emosyaların bu yeryüzünde mi? Yoksa gökteki babaya bir özlem mi duyuyorsun? Paulus diyor, eğer öyle ise sen Mesih'in dirilişinin kuvvetini anlamayacaksın. Eğer daha bu yeryüzünde her şey iyi, her şey okey, tamam mı? Gökteki babana karşı bir duygu yoksa, bir özlem yoksa, bir acı yoksa, diyor ki Paulus ikinci adımı da atamayacaksın. Diriliş kuvveti İsa'yı sanki mezardan yukarı çekti. Bu yeryüzünden uzaklaştırdı. Öyle değil mi? Ve o aynı güç seni de yukarıya çekmek istiyor. Diriliş gücü bu demek. Babanın yanında. Ama dünya sevgisi seni aşağı çekiyor. Hayır gitme. Burada kal. Burası iyi. Evet. Bak anan baban ailen bütün cinsin hepsi buradalar. Sen niye uzaklaşmak istiyorsun? Kolosiler 3, ayet 1 ve 2. Madem Mesih'le beraber dirildiniz, yukarıdaki şeylerin peşini düşün. Mesih oradadır, Allah'ın sağındadır. Değil yeryüzündeki şeyleri ama gökteki şeyleri düşünün. Kardeşler, vakit geldi bu ayeti artık ciddiye alalım. Vakit geldi sen bunu ciddiye alasın. Zaman kalmadı, bu dünyanın oyuncaklarıyla uğraşalım. Vakit yetmiyor. İkisi aynı anda olmuyor. Eminim ne kadar zayıf bir imanlı olsan bile senin yüreğinde bir parça o özlem bulunuyor. Ama sen izin veriyor musun o büyüsün? Sen izin veriyor musun yani gerçekten diriliş kuvveti tatasın Rab seni yukarıya çeksin? Kabul et. Sen yeryüzünde bir yabancısın. Ne de yap ne de et sen yabancısın. Ne kadar uğraşıyoruz uyum sağlama. Ne kadar uğraşıyoruz farklı olmama. Kendi çocuklarım da, biz buraya yabancı geldik bu mahalleye. Kendi çocuklarım da bu çok büyük bir konuydu. Hep uyum sağlamak, başkalarından farklı olmamak duygusu var. Ve herkes de var öyle değil mi? Kabul et, sen yabancısın. Ne de yap ne de et. Mesihçi olarak sen yabancısın. İmansız akrabaların seni anlamıyor. Komşuların sana bakıp kafa sallıyorlar. Bu adam bambaşka diyorlar. Kabul et onu, karşı gitme. O zaman İsa Mesih'in diriliş kuvvetini anlayacaksın hayatında. Sen o gerçeği kabul et. Tamam mı? İsa Mesih'in dirilişi düşüncelerini yukarı çeksin. Birinci konu bu. İkinci olarak nasıl İsa ile birlikte acı çekiyoruz da diriliş kuvvetini anlayalım. İkinci mesele İsa günahlı bir ortamda yaşadı. O tertemiz olarak gökten gelip insanların arasında yaşadı. Ve günahın zararını, günahın çirkinliğini çok fazla hissetti. O konuda çok hassas idi. Bize normal gelen, bize sıradan gelen şeyler ona acı veriyordu. Çünkü günah olduğunu fark etti ve sanki bedensel bir acı gibi hissetti. Biz gene öyle değiliz. Biz daha doğuştan beri yani günahlı bir ortamda doğduk. Büyüdük ve hep yaşıyoruz. Bizim duygularımız sanki bu konuda biraz kör oldu. Nasıl sigara içen bir kişinin burnu iyi gibi koku almıyor. Onun dilinde damağında tat almak duygusu azalıyor. Biz de günaha karşı hassaslığımızı yani kaybettik. İnsanlar budur. Ama İsa'ya gelince duygularımız günaha karşı yeniden canlanıyor. Artık değil sadece günahın cezasından korkalım. Hani ondan kaçalım. İmansızlar da bir parça korkuyorlar. Ama günahın kendisinden iğreniyoruz, tiksiniyoruz. Kişilerin yani günahlarını görmek İsa'ya acı verdi. Ve her gerçek imanlı günahı görünce gerek kendi hayatında gerek başkalarının hayatında bir parça acı çekiyor. Ona fena geliyor. Bu duygu var mı sende? Bunu hissediyor musun? Yoksa hatasız kul olmaz. Ya da bizimce aldanmayan bir Allah deyip omuzlarını kaldırıyorsun. Ve günahı yani öylesine kabul ediyorsun. Evet, önce bir, sonra iki. Önce İsa Mesih'le bu acıyı tatmak, günaha karşı, ondan sonra dirilişin kuvvetini anlamak. Eğer bunu hissedersen, ancak öyle Paskalya'nın kuvvetini, İsa Mesih'in dirilişin kuvvetini anlayabilirsin. Romalar 6, ayet 9, bildiğimiz ve 10, bildiğimiz ayetler. Biliyoruz ki Mesih ölülerden dirilmiş olarak asla ölmeyecek. Bakın, İsa Mesih'in dirilişini ortaya koyuyor değil mi? Ölüm artık onun üzerinde efendi olmayacak. Güzel. Paskalya'da bunu kutluyoruz. Haleluya. Çünkü onun öldüğü ölüm sadece bir kere günaha karşı oldu. Ama yaşadığı yaşamı artık Allah'a yaşıyor. İyi. Orasını anlıyoruz. İsa Mesih'in hayatını biliyoruz. Bu sanki birinci sınıf. Ama sonra siz de aynı onun gibi kendinizi günaha karşı ölü sayacaksınız. Ama Mesih İsa ile kendinizi Allah'a karşı diri sayacaksınız. Onun için günah ölümlü bedenlerinizi aydamasın da onun isteklerini boyun eğesiniz. Fark ettiniz mi? Nasıl Pavlus burada bir bağlantı kuruyor? İsa ve ölüm bir tarafta, imanlı ve günah öbür tarafta. İsa ile mezarın arası neyse senin de günahların aran öyle oluyor. Anlıyor musunuz? İsa'nın mezarla ne arası var? O da kalmadı, uçtu, gitti. Aynı biçimde sen de günahla aran öyle. İsa ölümü yendi. Haleluya. O zaman sen de günahı yen. Mezar onu tutamadı. Hamdolsun. Peki senin için bu ne demektir? Günah da seni tutamayacak. Pavlus'un mantığı, Pavlus'un logikası budur. Ama nasıl? Nasıl? Gerçekten öyle mi? Pavlus devam ediyor. 6-13 Romalılar. Bedeninizin parçalarını da günaha vermeyin, haksızlığa instrument olsunlar. Hayır, ölülerden yaşama geçmiş olanlar gibi kendinizi Allah'a verin. Bedeninizin parçalarını da Allah'a verin, doğruluğa instrument olsunlar. Gene görüyorsunuz İsa Mesih'in dirilişinin burada bir bağlantısı var. En önemli söz burada okuduğumuz ayetlerde instrument ya da alet. Sen ayaklarını, ellerini ve dilini başka bir güce teslim ediyorsun. O güç onları instrument gibi kullansın. Ve devam ediyor. Ya bunu yani haksızlığa, günaha teslim ediyorsun ya da doğruluğa. Bu senin kararın artık. İşte ancak o zaman anlayacaksın diyor diriliş nedir. Üçüncü olarak İsa Mesih nasıl acıları hissetti ve biz de nasıl acı hissediyoruz onunla birlikte. Kardeşinin acılarını hissetmek. Üçüncü konu bu. Bir sadece kendini için düşünme. Kardeşinin acılarını. Oraya geçtik şimdi. Sadece kendi hayatında İsa Mesih'i takip etmeye değil de kardeşinin de hayatını düşün. Onun acılarını paylaş. Kolosiler 1:24 Pavlus kendi hayatı için kendi düşüncelerini öyle açıklıyor. Sizin hatırınıza seve seve çeki çekiyorum diyor. Mesih'in çekilerinden geri kalanı tamamlıyorum. Ben bu ayeti okuyunca deli oldum. Nasıl? Ben diyor Pavlus, ben var ya, ben tamamlıyorum İsa Mesih'in çekilerini, acılarını. Ya sen nesin ya? Mesih'ten büyük müsün? Mesih'in acıları eksik mi de sen onu tamamlayasın? Öyle düşündüm. En başta bu, isyan ettim bu ayete karşı. Pavlus ne sanıyorsun kendini? Ama sonra açıklıyor. Sonra anladım ne demek istiyor. Onu kendi bedenimle ve onun bedenin hatırına, demek kilisenin hatırına tamamlıyorum. Şimdi anladım. Mesih sadece kısa bir zaman yaşadı ama devamı var. Kilise onun bedenidir. Pavlus diyor onun bedeni, onun kilisesi için kendi bedenimde acıları çekiyorum. Tamamlıyorum. Demek İsa Mesih'in acıları cuma günü bitmedi. Devam ediyor. Bugüne kadar da bir cuma günü var. Hani acılar çekesen değil kendin için. Bunu sildik aldık. Hayır diyor, başkalar için. Kardeşlerin için. Mesih'le birlikte acı çekmek bir parça da demek oluyor ki kardeşinin acılarını paylaşıyorsun. Ne kadar kolay bu söz dilimizden düşüyor. Kardeş, kız kardeş, kardeş, öyle değil mi? Ama gerçekten öyle mi? Senin beden kardeşin, onun başında küçücük bir şey gelirse deli oluyorsun. Kardeşimdir. Ama senin yanında oturan pazar günü, onun başına büyük bir şey gelsin, az bir şey bari hissediyor musun? Az bir şey bari yani paylaşmak istiyor musun onun acısını? Evet. İsa senin karşında dikilmeyecek, nasıl Apostol Yuhanna onu gördüyse, böyle ihtişamlı, böyle şafaklı bir biçimde, ama İsa sana geliyor kardeşinin biçiminde. Kardeşinin kıllığında sana geliyor. Ona nasıl davranırsan İsa'ya davranmış oluyorsun. Bakın onun için beraberlik, toplantı o kadar önemli. Yalnız kalan bir imanlı, toplantıya gitmeyen ya da az giden, 2-3 haftada bir falan, beraberliği ciddi almayan bir imanlı, kardeşinin çektiği acılarını nasıl ciddiye alsın ki? Sen bilmiyorsun onun acıları nedir. Sen konuşmadın, paylaşmadın, nasıl ortak olacaksın? Böyle bir kişi sanki diyor, bana ne? Git kendi işine bak. Ve böyle düşünmekle kardeşini değil, İsa'yı kendi acılarında bırakmış oluyorsun. Bizim mahallemiz maalesef doludur öyle kişilerle. Diyorlar ki, ben de imanlıyım. Prosto toplantıya gitmiyorum. Evde duacağızımı yapıyorum. Bu tür kişiler Mesih'in dirilişinin kuvvetini hiçbir zaman anlamayacaklar. Evet, İsa Mesih'in dirilişi senin düşüncelerini ve duygularını değiştirecek. Son olarak kardeşler gördük şimdi diriliş kuvveti anlamak neymiş Pavlos için. Evet devamı var diyor. Yılda bir kere Paskalya yani kutladığımız bir bayram kalmasın. Her gün onun kuvvetini tadabilirsin. Onun yolunu tuttun mu onun kaderi de senin olacak.